Ayrım 5, sayfa 73. Aylarca süren eğitimden sonra haber alma görevine Birleşik Amerika'da başladım. Lübnanlı kadın hakkında resmi servis soruşturması yaptığımda, kadının yıllardır haber alma ajanlığını sürdürdüğünü, fakat stratejik önemi büyük, Avrupa ile ilgili bazı belgeleri geçiremeyince ajanlığına son verildiğini öğrendim. Kadının haber alma amacıyla İsviçreli sanayici ile evlenmesinin sağlandığı ve aynı nedenle de sona erdirildiği anlaşılıyordu. Kocasından ayrıldıktan sonra beş parasız kalınca çalışması gerekmişti. Theodore adıyla New York'ta yaşıyordu. Oturduğu apartmana gittiğimde er geç kendisini görmeye geleceğimi bildiğini söyledi. Öylesine değişmişti ki şaşırdım. İyice yaşlanmış ve şişmanlamıştı. Yüzüne kat kat beyaz pudra sürmüş, kocaman takma kirpikler takmıştı. Yanakları allıklıydı ve dudaklarını kıpkırmızı boyamıştı. Siyah deriden vücudunu sımsıkı saran bir pantolon ceket giymişti. Başındaki peruk hafif çarpıktı. Sonraları saçı iyice döküldüğünde peruğu hiç çıkartmadığını anlattı bana. Oturma odası yazarları tarafından adını imzalanmış bir sürü kitap, imzalı film resimleri, onun ve eski kocasının fotoğraflarıyla doluydu. Ajanlığına son verildikten sonra Amerika'ya geldiklerinde önce bir emlak bürosunda çalıştığını anlattı. Bir gün mobilyalı, iki katlı lüks bir apartman katını yeni kurulan bir devletin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisine gösterme görevi ona verilmiş. Ev emlak bürosunun o güne dek elinde bulunan dairelerin en pahalılarından biri olduğundan diplomat katı satın alırsa ona yüklü bir komisyon verilecekmiş. Diplomat, ülkesinin ulusal kıyafeti olan vücuduna sardığı bol ve yerlere kadar inen giysisi içinde saygı uyandıran yaşlıca bir adammış. Ülkesi uzun yıllar İngiliz sömürgesi olduğundan, davranışlarında İngiliz gelenekleri yansıyan diplomatın kibar ve gururlu bir görünüşü varmış. Theodora'nın ikram ettiği çayı içerken ailesi için iyi bir ev bulmak istediğini anlatmış ve çocuklarından söz etmiş. Apartman katını gezerken evin tuvaletleri, mutfağı, dahili telefon ve havalandırma sistemleri hakkında sorular sormuş. Üst kata çıktıklarında Theodora büyük yatak odasını göstereceği sırada adam onu boynundan yakalayıp çelme takarak yere düşürmüş. Sonra da külotunu parçalamış ve tek bir hareketle uzun giysisini arkasından atarak çığlıkları duyulmasın diye Theodora'nın ağzını tıkamış bununla. Kadının üstüne atlayıp dizleriyle iterek bacaklarını aralamış. Adam inleyerek kesik soluklar alarak işini bitirdikten sonra ayağa kalkmış. Kadının külotuna silinmiş ve uzun giysisine sarılmış. Daha önce böylesi duyguya kapılmadığını defalarca tekrarlayarak çok kibar bir tavırla özür dilemiş. Theodora'nın güzelliğinin büyüleyici etkisi altında kaldığını, fakat yaptıklarından dolayı kendisini hiçbir zaman bağışlamayacağını söyledikten sonra çıkıp gitmiş. Theodora, ev satıldığında alacağı komisyona ihtiyaç duyduğu ve sorun yaratmaktan çekindiği için emlak bürosuna diplomatın karar vermek için birkaç gün düşüneceğini söylemiş. Ertesi gün öğleden sonra diplomat, kendisine bir düzine gülle birlikte teşekkürlerini sunduğu bir kart göndermiş. Buna çok sevinen Theodora'nın patronu, adam üzerinde böylesine etki bıraktığı için kadını kutlamış. Aradan bir hafta geçtikten sonra büroya gönderilen bir daveti ile Theodora, diplomatın elçiliğinin Birleşmiş Milletler'e katılışını kutlamak için verilen resepsiyona çağrılmış. İlk tepkisi çağrıyı reddetmek olmuş ama patronun gitmesi için diretmiş. Gerçekten böyle bir parti verilip verilmediğini anlamak için telefon eden Theodora, resepsiyona diplomatların, kentin tanınmış kişileri ve gazetecilerin çağrıldığını öğrenmiş. Bu durumda gitmekte bir sakınca görmemiş tabii. Partinin verildiği salona girer girmez adam gelmiş yanına. Bu kez üstünde altın ve yarı değerli taşlarla işlenmiş uzun bir giysi varmış. Theodora'yı kendisinden çok genç ve şık giyimli karısına tanıştırmış. Gözlerinin içine bakıp nazik bir hareketle elini öptükten sonra kıyafetini övmüş ve sesini alçaltarak hayatının en sorumsuzca davranışı için kendisini bağışlayıp bağışlamadığını sormuş. Theodora ise karşılık vermemiş. Theodora diplomattan uzak durmak için konukların arasına karışmış ve büyükçe bir gruptan ayrılmamak isterken elçiliğin sanat koleksiyonunun sergilendiği yere doğru sürüklenmiş. Yanında karısıyla çevrede dolaşan adam da belli etmeden sergiyi gezen konukların arkasına takılmış. Konuklar üçüncü katta heykellerin bulunduğu yere doğru yönelirken Theodora köşedeki tuvalete gitmekte bir sakınca görmemiş. Tam kapıyı açtığı sırada birdenbire arkasından itilmiş ve bağırmasına vakit kalmadan iri bir el ağzını kapatmış. Giysisinin fermuarda parçalarıncasına açılmış. Arkasına bakmaya kalmadan diplomatı kullandığı kolonyanın kokusundan tanımış. Adam sarhoş filan da değilmiş. Elini Theodora'nın ağzından çekmeden onu duvara yapıştırıp süt yerine çıkartmış ve ağzını açtırmak için parmaklarıyla yanaklarına bastırarak kadıncağızın ağzına bir havlu tıkmış. Uzun giysisini tutan ipi çekmiş. Sarındığı kumaş üstünden sıyrılıvermiş. Karşısında çırılçıplak ve duyguları kabarmış olarak dururken elleriyle kadının göğüslerini sıkıyor, dizleriyle de bacaklarını ayırmaya çalışıyormuş. Theodor adamın elinden kurtulmak için çabalayınca adam onu ters çevirip becerikli bir hareketle kilotunu parçalamış ve zorla sahip olmuş. İşini çabucak bitirip geri çekilmiş ve Theodora'yı bırakmış. Özenle giysisine sarındıktan sonra kadının gözlerinin içine bakıp kendisine karşı duyduğu o güçlü duyguya bir kez daha kapıldığı için özür dilemiş. Ve aynada saçını düzelterek kapıyı açıp hemen dışarı çıkmış. Diplomat evi satın almamış ve Theodora da işinden olmuş. Daha sonraları da bir gece kulübünde çalışmış. Makyaj malzemesi satmış ve çevirmenlik yapmış. Onu gördüğümde seks üzerinde araştırma yapan küçük bir enstitü için bilgi toplayarak hayatını kazanıyordu. Araştırmacılarla birlikte pornografik yayınlardaki ilanlara cevap veren erkek ve kadınlarla görüşmeler yapıyormuş. Görüştüğü erkeklerin çoğu askıntı olmasına rağmen işin hiç de fena olmadığını söyledi. Üzerinde çalıştıkları araştırmanın bir an önce tamamlanmasını istiyor ve kendisine yeni bir yol çizmeyi tasarlıyordu. Yaşlanıyordu. Anne olmak için çok geç kaldığını biliyordu. Ama bir çocuk doğurmaya karar vermişti. Gebe kalma olasılığını arttırmak için hormon iğneleri yaptıracak ve kendisiyle en azından haftada iki kez sevişecek birini bulacaktı. Gebe kalma şansının bir sevgili bulmasından daha fazla olduğunu söyleyerek takıldım ona ama yanıldığımı söyledi. Sevgilisi ben olacaktım. Karşı koymama vakit bırakmadan yatakta yanımda bulunmasını ve benim spermalarımı toplamasını kabul edersem bana her gün bir başka kadın bulacağını söyledi. Karşı çıktım ama o kesin karar vermeden önce elindeki kadınların cinsel becerilerini denemem üzerinde diretti. Hazırladığı öğle yemeğini yerken birkaç yere telefon etti ve az sonra gencecik bir kız çıkageldi. Theodora onu isteyip istemediğimi sordu. Hoşlandığımı söylediğimde kız soyunmaya başlamıştı bile. Ben de soyunup kızın yanına yattım. Theodora giyinik olarak kızın yanına yatağın ucuna oturmuştu. Dışarı çıkmasını söyledim, kabul etti. Ben kızla oynaşmaya başladım. Kız da üzerine aldığı görevi yerine getirmek için bütün becerisini ortaya dökmeye kararlıydı. Fakat az sonra onun başarılı olamayacağını ikimiz de anladık. Sonunda Theodora'ya seslendim. Kendisini çağıracağımı sanki bekliyormuş gibi hemen içeri girdi. Yüksek topuklu terlikleri uzun siyah sabahlığıyla yatağa doğru yürüyerek kızın üstünde kan emici bir yarasa gibi atıldı. Kız da hemen Theodora'nın sabahlığını çözmüş, başları birbirlerinin kalçalar arasında gömülmüştü. Uyum için hareketlerle bir süre öyle kaldıktan sonra Theodora çekildi ve kızın benim olduğunu söyledi. Yatak sıcak, çarşaflarda tertemizdi. Gece lambasının loş ışığı altında kendimi dış dünyadan korunmuş hissediyordum. Yatağın baş ucuna ilişen ve yüzü gölgede kalan Theodora her hareketimi izliyordu. Kız ise hala Theodora ile birlikte olmanın heyecanını yaşıyordu. İçine girdiğimde haykırdı, ağlıyordu da. İçim birdenbire öfkeyle doldu. Kız hala yatağın üstünde çevirerek başını butlarımın arasına aldım ve hareketsiz kalan dedik yüzünün üstünde oturdum. Durağa vardığımda köşesinden kalkarak benim avucunun içine toplayan Theodora hızla banyoya koştu. Kadın seçiminde Theodora'ya yol göstermek için ara sıra cinsel ihtiyaçlarımdan üstü kapalı söz ediyordum. Bir kız beni heyecanlandırmazsa Theodora yardıma geliyordu. Onun bir kadınla sevişmesini seyretmek bana büyük bir zevk veriyor, duygularımı uyandırıyordu. Sonunda kızlar benim için ne kadar çekici olursa olsun Theodora'nın onları sevişmeye hazırlamasını ister olmuştum. Theodora ile hiçbir zaman aşk oyunlarına girişmedim ve dudaklarından bile öpmedim. Bazen kendi bulduğum bir kızı götürürdüm evine. Theodora üçümüz için öğle ya da akşam yemeği hazırlar ve yemeğin sonunda konuğumuzu etkisi altına almış olurdu. Kız Theodora'nın verdiği geceliği giyerken o da üstüne siyah dantel ya da deri giysilerinden biriyle ortaya çıkar ve kızı benden önce baştan çıkarmayı her zaman başarırdı. Ayarladığı kızlardan biri sözünü tutmadığından yatacağım kadınları artık kendim seçeceğimi ve kendisine bir başka sperma bankası bulmasını söyleyerek gözdağı vermek istediğimde Theodora gülmüştü. Kendi başıma çok kadın tavlayabileceğimden kuşkusu bulunmadığını, çünkü tercih ettiğim pasif, içine kapanık tiplerin her zaman elde edilmesi en kolay kadınlar olduğunu söyledi. Sonunda tavlanan kişi ben olurmuşum. Bu kadınlar gerçekte benim istediğimin tam karşıtıymış. Theodora bir gün telefon ederek gebe olduğunu haber verdi. İnanmadım elbet. Oysa büyük bir coşkuyla çocuğumu doğuracağını ısrarla söyleyip durdu. Ve daha sonra kendisini gördüğümde hastanede yapılan tahlillerin sonuçlarını gösterdi. Sonraki haftalarda haberi herkese duyurmuştu. Çocuğun babasının kimliğini bütün ısrarlara rağmen açıklamamıştı ya, çok kişi çocuğun benden olduğunu düşünüyordu. Birkaç ay sonra Theodora'nın verdiği bir partiye gittiğimde gebeliğini daha da belli eden uzun bir elbise giymişti. O akşam konuğu olan bir oyun yazarını son yazdığı oyunda kendi başından geçenleri işlediği için kınadı. Oldukça içkili olan adam da karnını yastıkla şişirip gebelik numarası yapmakla suçladı onu. Ve giysisini yırtmak için Theodora'nın üzerine atılınca kadın ağlayarak dışarı kaçtı. Theodora'nın gebeliğine o geceden sonra kimse inanmadı. Bir beşik satın alıp bebek giyecekleri örmeye başlayınca herkes Theodora'nın aklını kaçırdığını düşünmüş. En yakın arkadaşları bile bir süre ondan iyice uzaklaşmışlardı. Theodora ise cinsel araştırma enstitüsündeki işine devam ediyordu ve artık gebeliği hakkında konuşmaz olmuştu. Kimlerle görüştüğünü merak ettiğimden onu izlemeye başladım. Ahlak zabıtasından iki dedektif takmışlardı peşine. Theodora'nın araştırma için görüştüğü kişiler arasında uyuşturucu kullananlar da bulunabilirdi. Belki bu nedenle izleniyordu. Hakkında yapılacak bir soruşturmanın ucu bana da dokunabileceği için ondan uzak durmaya karar verdim. Sonraki aylar içinde kiraladığım katlar arasında sürekli yer değiştirdim. Theodora ve onun bana tanıştırdığı kişilerle ilişkimi kestim. Bir gece geç saatlerde, geçmişte beni bir kez ziyarete geldiği katıma döndüğümde, onun el yazısıyla yazılmış bir zarfın kapının altına atılmış olduğunu gördüm. Benden bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini yazıyordu. Bebeğin resmini de göndermişti. Bu, kuvözün içinde yatan yeni doğmuş bir bebeğin büyük bir resmiydi. Çocuğun yüzü pek seçilmiyordu. Fotoğrafın çekiliş açısı ve pürüzsüzlüğü bilimsel belgeler için kullanılan bir fotoğraf makinesiyle çekildiğini ortaya koyuyordu. Fotoğraftaki bebeğin Theodora'nın çocuğu olduğundan kuşku duyduğum için kentteki en büyük fotoğraf laboratuvarına resmi götürerek nereden çekildiğinin araştırılmasını istedim. İki gün sonra resmin ders kitapları için fotoğraf çeken biri tarafından çekildiğini haber verdiler. Adamın stüdyosuna gittim. 10 yıl kadar önce çektiğini ve tıp kitaplarında kullanılmak üzere çok kez sattığı bir resim olduğunu söyledi. Bendeki kopyanın kentin kuzey kesiminde bir adrese geçenlerde gönderdiği 200 fotoğraftan biri olduğunu belirterek aslının katalog numarasını verdi. Fotoğrafı aldığımı bildirmek için Theodora'ya telefon ettim. Bebeğin iyi olduğunu fakat doğumda zorluk çektiğini anlattı. Doğum sonrası karşılaştığı güçlükler nedeniyle yaptırdığı tahlillerin iyi sonuçlar vermediğini, hatta kemik kanserine tutulmuş olmasından kuşkulanıldığını ekledi. Ölürse oğlunun geleceği için endişe duyduğundan küçük bir kasabada yaşayan ve çocuğu evlat edinecek bir çift bulmuş. Oraya gidip çocuğu görüyormuş ama sağlığı gün geçtikçe bozulduğundan artık bu geziler yorucu olmaya başlamış ve seyrekleşmiş. Çocuğun fotoğrafının ne zaman çekildiğini sordum. Doğumdan bir ya da iki gün sonra çekildiğini ve resimden bütün dostlarına gönderdiğini söyledi. Kente döndüğümde kendisini görmeye geleceğime söz verdim. Theodora'nın çocuğun benden olduğunu dostlarına söyleyebileceği aklıma geldi. Uydurduğu bu masala son vermek amacıyla bir zamanlar onun adres defterinden aldığım dostlarının adresine daktilo ile yazılmış imzasız kısa notlar gönderdim. Çocuğun gerçekte var olmadığını, Theodora'nın gönderdiği fotoğrafın başka bir çocuğa ait olduğunu ve 10 yıl önce çekildiğini belirttim. İleri sürdüklerimi doğrulamak için de fotoğrafın katalog numarasını ve aslının bulunduğu stüdyonun adını verdim. Ülkeden ayrıldığım gün yazdığım notların hepsini postalamıştım. Bir yıl sonra Avrupa'dan dönmüştüm. Broadway'de yürürken bir zamanlar Theodora'nın bana tanıştırdığı zenci bir kız gözüme çarptı. Kız Theodora'nın yoksulların yatırıldığı bir koğuşta kanserden ölmek üzere olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Vakit çok geçti ama hemen hastaneye koştum. Gece hemşiresi beni içeri bırakmak istemediyse de New York'a o gece döndüğümü ve kadın hayatta tek yakın olduğumu söyleyince onunla görüşmeme izin verildi. Onu bulunca loş koğuşun içinde her hastanın yüzünü görmeye çalışarak dolaştım. Sonra Theodora'nın yatağını buldum. Başucundaki oksijen tüpünden çıkan iki lastik boru burun deliklerine takılmıştı. Yüzü sapsarıydı ve derisi kemiklerin üzerinden sarkmıştı. Peruğu kaymış, altından saçsız başı görünüyordu. Kaşları, kirpikleri dökülmüştü. Üstüne örtülü ince çarşaf eti erimiş kemiklerini daha belirgin kılıyordu. Komodinin üstündeki kremler dergi ve kitaplar arasında polaroid makineyle alınmış oyuncaklarla oynayan bir çocuk resmi dikkatimi çekti. Theodora'yı uyandırmadan hastaneden ayrıldım. Ertesi gün yeniden hastaneye giderek Theodora'ya bakan doktorla konuştum. Pelvisi çöktüğünde hastaneye yatırıldığını, kanseri yavaşlatmak için önceleri iğneler yapıldığını, fakat artık hastalığın son dönemine girildiği için sadece kuvvetli hareketçiler verilmekle yetinildiğini anlattı. Ölümün her gün beklendiğini bekledi. Koğuşa girdiğimde Theodora arkasındaki yastığa yaslanmış, gözlerini karşıdaki duvara dikmişti. Ben yaklaşırken başını çevirip baktı. Elini ağır ağır kaldırıp peruğunu düzeltti. Söze başladığımda gülümsemeye çalıştı. Konuşmak için çaba gösterirken burnuna tıkalı boruların altında görünen dudakları gerilmişti. Konuşamadı. Gözlerini yeniden karşıdaki duvara çevirerek bir daha bakmadı bana. Hastaneden ayrılırken hastanın durumunda bir değişiklik olursa beni aramasını hemşireden rica ettim. Hafta sonunda hemşire Theodora'nın öldüğünü bildirdi. Haftalar sonra bir hukuk bürosundan aradılar beni ve Theodora'nın bütün kitaplarını bana bıraktığını haber verdiler. Avukat, telefon numaramı hastanedeki hemşireden aldığını söyleyerek Theodora'nın yakın olup olmadığımı sordu. Yakın olmadığımı ve bildiğim kadarıyla hayatta hiç yakını bulunmadığını bildirdiğimde, avukat 1 yaşında bir oğlu olduğunu söyledi. Theodora'nın gebeliğinin uydurmadan başka bir şey olmadığını belirttimse de, adam onun bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ısrarla söyledi. Avukata Teodora'nın dostlarına bir başka çocuğun fotoğrafını gönderdiğini anlattım. Kendi çocuğu şaşı doğduğu için böyle yaptığını fakat ameliyatla çocuğun gözlerini düzeldiğini söyledi. Çocuğun babasının kim olduğunu sordum. Adam bir an durakladıktan sonra Teodora'nın bunu açıklamadığını, acaba bir evlat edinen aileyle gerçeği çocuğa hiçbir zaman söylemeyecekleri üzerinde anlaşmaya varıldığını anlattı. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda açıklama yetkisi bulunmadığını bildirdi. Teodora'nın ölümünden kısa bir süre sonra hastanedeki hemşirelerden biriyle buluşmuştum. Kadın, doktorun Teodora'ya ölmekte olduğunu, ölümünden 5 ay önce haber verdiğini ve o günden sonra Teodora'nın yenilerini sadece ölümünü uzatmaya yaradığını bildiğini söyledi. Hemşire, ziyaretine gelmesini istediği herhangi bir yakını ya da dostu olup olmadığını ona sorduğunda, Teodora, o tek bir kişiyi, çocuğunun babasını görmek istediğini söylemiş. Adama haber verilmesini istememiş ama hastaneye geleceğinden eminmiş. O zamanlarda serumla beslendiği ve ancak oksijen verince rahat soluk aldığı halde adam gelir diye hazırlık yaparmış. Her zaman makyajını tazeler, peronu başından çıkarmazmış. Yapılan hormon iğneleri nedeniyle yüzünde sakal ve bıyık çıktığı için her sabah özenle tıraş olurmuş. Aylar geçmiş fakat adam görünmemiş. Artık dış görünüşüne önem vermez olmuş Teodora. Genç hemşirenin kendisi için getirdiği televizyonu seyretmek istememiş. Vücudun ölümü her an biraz daha yaklaştığı halde beyninin canlılığını koruduğunu ve boşa geçirecek zaman olmadığını söylemiş. Hepsi de yeni yeşermiş filiz kadar taze kalmış anılarıyla baş başa bırakılmasını istemiş. Servise girmem için ortam hazırladığından Teodora'ya teşekkür borçluyum. Arkasında gizlemek istediğim kişilik için bir kalkan bulmakta bana büyük yardımı dokunmuştur. Ben 5 yıl önce ortadan kaybolan bir ajanımızın izini bulmakla görevli birçok servis elemanından biriydim. Serviste çalıştığı günlerde çok kez topluluk içinde beraber olmuştuk. Ajan olduğumu kesinlikle bilmediği için onunla ilişki kurup ortadan kaldırma olanağına öteki elemanlardan daha fazla sahiptim. O sıralar nerede olduğu, hangi adı altında yaşadığı, ne yaptığı ve hatta hayatta olup olmadığı hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktu. Aylarca bir çıkmazdan ötekine sürüklenip durduktan sonra yenilgiyi kabullenmeye ve aramanın artık sona erdirilmesini önermeye hazırdım. Raporum kabul edilerek bana yeni bir görev verilmişti. Bir yıl sonra ilkbahar başlarında Valide Anivers'ten geçiyordum. Dağdaki küçük bir dinlenme yerine doğru giderken pek az rastlanan spor bir araba yanımdan hızla geçti. Aradığımız ajanın arabasının daha yeni bir modeliydi. Aynı renkteydi. Ayrıca yedek lastiği tıpkı ajanın arabasında olduğu gibi tepeye takılmıştı. Geçmişiyle ilgisini kökünden silmeye çalışan birinin eski alışkanlıklarını sürdürmesini garip karşıladım doğrusu. İçimde arabayı kullananın olduğu gibi bir duygu uyandı. Oysa arabam onunkine yetişemezdi. Dağdaki köye geldiğimde bütün park yerlerini ve garajları dolaştımsa da arabayı bulamadım. Umudumu yitirdiğim anda ajanın karşıdan karşıya geçmekte olduğunu gördüm. Ben arabayı park edene kadar ortadan kaybolmuştu bile. Köyde kalıp adamla ilişki kurmaya karar verdim. Küçük bir otelde oda tuttuktan sonra dolaşmaya çıktım. Fotoğraf makineleri satan büyük bir mağazanın önünde durup kasabanın, lokanta, gece kulüpleri ve otellerinde yerli fotoğrafçılar tarafından çekilen resimleri inceledim. Gözüm birdenbire aradığım adamın resmine takıldı. Serviste çalıştığı günlere göre çok daha genç görünüyordu resimde. Yüzünde tek çizgi yoktu. Bir zamanlar gittikçe serilen saçları şimdi çok gürdü. Herhalde makyaj yapmış ve peruk takmıştı. Resmin arkasındaki damgadan hangi otelde çekildiğini öğrenmek için içeri girdim. Fotoğrafı satın alıp otele gittim ve kapıcı yeresindeki adamı bir süredir görmediğim bir Amerikalı arkadaşıma benzediğini söyleyerek kendisini tanıyıp tanımadığını sordum. Kapıcı adamın otele bildirdiği adı verince tanımış gibi yaptım. Odasına telefon ettim ve karşıma çıktığında son görüşmemizde kullandığı adla hitap ettim. Şaşırdı tabii. Yine de benden kuşkulanması için bir neden yoktu onca. Otelin lokantasında öğle yemeğini birlikte yemeye kararlaştırdık. Buluştuğumuzda kendisini garip bir rastlantı sonucu gördüğümü, arabasından tanıdığımı anlattım. Güldü ve yıllardır arabası olmadığını, kiralık bir arabayla dolaştığını söyledi. Ayrıca kendisini sokakta gördüğümü sandığım saatte otelin havuzundaymış. Fakat gördüğüm resim kesinlikle kendisininmiş. Garip rastlantılar üzerinde konuşup gülüştük ama anlattıklarının tek kelimesine bile inanmadım. Amerika'dan neden ayrıldığını sordum. 5 yıl önce bazı sorunlarla karşılaştığını ve yaşaması daha kolay olduğundan Avrupa'ya yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Yeni bir ad altında yaşamayı daha elverişli bulmuş ve yeteri kadar parası olunca da estetik ameliyat yaptırmış. Ülke, ad ve görünüm değişikliğinin kendisi hakkındaki görüşlerini nasıl da kökünden değiştirdiğini anlattı. Aynaya bakmaktan artık çekinmiyor ve yarı yaşındaki kızlarla gezebiliyormuş. Yemek boyunca anılardan söz ettikten sonra dağlarda ne yaptığımı sordu. yorucu bir iş gezisinden yeni döndüğümü ve hazır Avrupa'dayken Alpler'de birkaç hafta dinlenmek istediğimi anlattım. Yemekten sonra çevrede şöyle bir gezinti yapmamızı önerdim. Kullandığı arabada çalınmaya karşı standart bir aygıt bulunduğunu biliyordum. Kontak kapatıldığında direksiyon da olduğu gibi kilitleniyor ve ön tekerlekler hareketsiz kalıyordu. Çevreyi benden iyi tanıdığından arabayı onun kullanmasını istedim.